Ayrım 24. Türkiye'de 5 sene. Liman, Fon, Sanders. Sayfa 275. Mayıs'ın 3. günü sabahına kadar durumda öneme değer değişiklik meydana gelmedi. Bununla beraber Şeria Vadisi'nde bulunan 24. Tümen'in kuvveti maalesef o kadar eksildi ve zayiatı o derece arttı ki bu tümenle vadiyi reteme kadar ilerlemek ve bu suretle İngiliz birliklerinin salta doğru olan bağlantı yolunu kesmek hususundaki maksadım uygulanamadı. Bu muharebelerin iyi bir sonuca ulaşması için gelecek 24 saat içinde saltta kesin bir sonuç almamız gerektiğine kesinlikle şüphe kalmıyordu. Çünkü 4 günden beri çetin muharebelerde bulunan birliklerin tahammülleri sonuna yaklaşıyordu. Fakat ne ordular grubunda ne de 7. ordunun elinde ihtiyat vardı. Onun için her ne fedakarlığa mal olursa olsun saltın Sevile'den ilerleyen birliklerle 3. süvari tümeni tarafından zapt edilmesi lazımdı. Sevile grubu akşama kadar gayret göstererek şehrin doğu tarafı yakınında bulunan tepeye kadar yaklaştı. Alman obüs bataryasıyla Osmanlı topçusu doğu tarafından şehri ateş altına aldı. 3. süvari tümeni de batı tarafında arazi kazanmıştı. Akşamleyin 4. Ordu Komutanlığı ile 3. Süvari Tümeni'ne o gece taarruz yapmalarını ve bütün kuvvetlerin pervasızca kullanılmasıyla kuzeyden şehre girilmesini emrettim. Ordu kuzey yönünden ilerlemeye daha fazla müsait olduğu için kuzey istikametleri seçilmişti. Fakat İngilizlerin salttan güneybatı istikametinde geri çekilmelerini de mümkün kılmak istiyordum. Saltta bulunan İngilizlerin geri çekilme yolunu kesmek üzere taarruzun güneyden yapılmasını emretmem, Nasra'da bulunan kendi karargahımın yeşil masasından telefonla benden rica edildi. Halbuki zayıf ve çok yorgun olan birliklerimizin ümitsizce bir muharebeye yapılabilecek kudreti kalmadığı bence şüphesizdi. Çünkü İngilizler kendi ricat yolunun doğrudan doğruya tehdit altında bulunduğunu gördükleri takdirde ümitsiz bir gayretle muharebe edeceklerdi. Böyle bir muharebe ise bizim için mağlubiyet getirirdi. Bu sebeple kararımı değiştirmedim. Emredilen taarruz gece saat 10'a doğru başladı. Sevile grubunun sağ kanadı ucunda bulunan birkaç bölük yönünü kaybederek esir düştü. Ancak grubun diğer kısımları ile 3. Süvari Tümeni ve Miskal Paşa'nın Arap kabilesi şiddetli muharebelerle gece yarısına doğru kuzey yönünden şehre girmeyi başardılar. İngilizler vakit kaybetmeden şehri tahliye etmeye ve güneybatı yönünde Era üzerinden geri çekilmeye başladılar. Böylece salt geri alınmıştı. Sevile grubuyla 3. Süvari Tümeni daha geceleyin Era'ya doğru düşmanı takip ettiler. 24. Tümen kamyonlarla getirilen taze İngiliz piyadesinin karşısında bulunuyordu. Bu piyadeler beraberlerinde getirdikleri tel örgülerle hemen cephelerini takviye etmişlerdi. 8. Kolordu'ya karşı yapılan saldırı Mayıs'ın 4. günü sabahleyin hafiflemişti. Öğleden önce düşmanın Şeria'nın batı sahiline doğru geri çekilmekte olduğu fark edildi. Yeniden hücum etmesi için 8. Kolordu'ya emir verildi. Bunun gibi 53. Tümen'e de Şeria'nın batı sahiline hücuma geçmesi için emir verildi. Fakat birlikler başarıyı perçinlemek için maalesef savaşacak kudrette değildiler. Düşmanın Şeria üzerinden geri çekilmesi bütün öğleden sonra ve akşam hatta gece de devam etti. Osmanlı süvarisi daha akşamleyin Şeria Vadisi'nin aşağı kısmında Beni Musa istikametinde hücum etti. Fakat daha sonra üstün kuvvetlerin karşısında doğu sahiline doğru geri çekilmeye mecbur oldu. Uçaklar geriye giden düşmana karşı bütün kuvvetleriyle harekete geçtiler. İkinci Şeria Muharebesi bütün cephe boyunca kazanılmıştı. Ancak bu başarıdan istifadeye ihtiyatın olmaması engel olduğu gibi Şeria'nın batı sahilindeki tepelerin de gece hücumuyla ele geçirilmesine aynı sebep engel olmuştur. Filistin cephesindeki genel durum için bu hususun yani başarıdan takip ile istifade ve batı sahilindeki tepelerin geri alınmasının büyük önemi vardı. 8. Kolordu'yu nehrin batı sahiline almak mümkün olduğu takdirde 7. ve 8. orduların çok fazla geniş olan cephelerini epeyce kısaltmak mümkün olacaktı. Elde edilen başarıdan istifade edilebilseydi bu da mümkün olurdu. Bununla birlikte düşmanın Şeria'nın doğu sahilinde yerleşmesine bu defa da engel olunmuştu. Times gazetesinde bile İngilizlerin bir hezimeti şeklinde gösterilen bu başarının Araplar üzerinde fazla bir tesir yaratmadığı şüphesizdir. Çünkü Araplarla Türkler arasında o kadar derin anlaşmazlıklar vardı ki fevkalade güçlü olan düşmana karşı kazanılan geçici bir başarı bunları bertaraf edemezdi. Daha muharebeden bir iki gün sonra Maana ve bunun daha güneyinde bulunan Hicaz demiryolu istasyonlarına karşı Araplar yeniden taarruz etmeye başladılar. Her ne kadar çoğu yerlerde bu taarruzlar püskürtüldüyse de bazı yerlerde hattın tahrip olunmasına engel olunamadı. Köprü ve rayların tekrar tekrar tahrip edilmesinin etkileri de artıyordu. Çünkü tamir için gerekli malzeme azalmaya başlamıştı. Demir yolunun zaman zaman kesilmesiyle Medine düşürülemezdi. Medine'nin savunmasına Fahrettin Paşa'nın kuvveti yetiyordu ve iaşe için de bir hayli özel kaynağa sahipti. Gerçekten de gerek kendisinin ve gerek askerinin açlıktan telif olacaklarını ordular grubuna her vakit telgrafla yazıyordu. Fakat bu durum Türklerce alışılmış olan bir mübalağadan ibaretti. Nitekim sonuçta mütarekeden çok sonraya kadar direnebildiği görülmüştü. İstanbul yakınında bulunan Osmaniye Büyük Telsiz İstasyonu tarafından Şeria muharebelerine dair bütün dünyaya Almanca olarak duyurulan Türk Genel Karargahı raporlarında yapılan büyük yanlışlıklar bu tarzda yayınlara şiddetle karşı olmaya beni mecbur ediyordu. İlk muharebe gününe dair olan rapor aynen şöyleydi. Filistin cephesi. Şeria Nehri'nin batısında ve nehir boyunda yeniden muharebe faaliyeti olmuştur. Nisan'ın 30. günü sabahleyin kuvvetli İngiliz piyade ve süvari birlikleri Şeria'nın batısındaki hatlarımıza girmeye çalışmışlardır. Fakat taarruz eden birlikler cengaver askerlerimizin ateşi altında bozguna uğradılar. Mevzilerimiz tamamen elimizde kalmıştır. Şeria'nın kuzeyinde bir süvari keşif kolu ilerlemeye teşebbüs etmişse de yine ateşimizle püskürtülmüştür. Bu tarzdaki bir raporla gerçek durumun ne kadar değiştirildiğini göstermek için yalnız her ikisinde de doğu ve batı istikametlerinin karıştırıldığına ve raporun ait olduğu günde Salt'ın İngilizler tarafından ele geçirmiş olduğuna ve bir keşif kolunun değil belki takviye edilmiş bir İngiliz süvari tümeninin kuzeye doğru ilerlediğine, Şeria'nın doğrudan doğruya kuzeyden güneye doğru aktığına ve bundan dolayı Şeria'nın kuzeyi demek onun kaynağındaki araziyi göstermesi gerektiği ve halbuki oraların harp alanından 180 km uzakta bulunduğunun dikkate alınması yeterlidir. 5 Mayıs tarihli genel karargah raporu aynen şöyleydi. İngilizler Şeria'nın doğu tarafında taarruz ettilerse de püskürtüldüler. Şeria'nın bağlantı yollarını ele geçirmek için kuvvetli hazırlık yapmışlar ve pek çok asker toplamışlardı. 30 Nisan sabahı tepelerde bulunan askerler ve topçu Şeria'yı geçti. Eriha ve Salt civarında biraz ilerleyen İngilizler arkamıza düşmek için süvari, topçu ve makinalı tüfeklerle Şeria boyunca taarruz ettiler, nokta nokta vesaire. Haritaya bakılırsa bu raporun tamamıyla saçma olduğu ortaya çıkar. Her yerde resmen ilan edilen böyle bir raporun kötü bir etki yaratacağından bahsedip, şikayette bulunarak Osmanlı Genel Karargahı'na yaptığım müracaatıma cevaben, önce 5 Mayıs'ta Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'ndan, yani von Sekt Paşa'dan aldığım telgrafta, raporda açık olmayan ve gerçeğe aykırı bir durum göremediğini bildirmiştir. Daha sonra 7 Mayıs'ta gönderdiği telgrafta ise 5 Mayıs tarihli genel karargah raporunun bizde yapılan tercümesinde hata yapılmış olacağını bildiriyordu. Fakat genel karargah raporları Osmaniye Telsiz İstasyonu'ndan Almanca yayınlanmakta olduğundan bu görüş tutarlı değildi. Sonradan anlaşıldı ki Büyük Osmaniye Telsiz İstasyonu'nun Alman amiri Yüzbaşı Şile'nin defalarca yapmış olduğu müracaatlarına rağmen raporlar Osmanlı genel karargahından kendisine yalnızca Türkçe olarak verilmekteymiş. Bu hatalar oradaki tercümeler dolayısıyla duyurulara giriyormuş. Bu münasebetle belirtmek isterim ki gerek memleket içinde ve gerek cephelerdeki hemen bütün telsiz istasyonlarının görevlileri genellikle sadece Almanlardan oluşuyordu. Onun için genel karargah raporlarının Almanca verilmesi kendi kendine olan doğal bir durumdu. Türklerin harp harekatına dair pek çok haberlerin niçin hatalı olarak ilan edildiği hakkındaki sebeplerden hiç olmazsa birinin anlaşılması için bu olayın anlatılması gerekmiştir. Yukarıda anlatılan muharebelerin sonuçlanmasını takiben 4. Ordu, Salt Tepelerini sahra mevzileriyle sağlamlaştırmak için emir aldı. Erech'te 8. Kolordu ile 7. Ordu'nun sol kanadı arasında bir irtibat grubu kuruldu. Yeniden meydana gelebilecek bir süvari yarma hareketine karşı, 8. Kolordu'nun sol kanadından biraz açık olmak üzere, Er-Rame'de yeni bir muharebe grubu kuruldu. Bu grup şimdilik iki süvari alayıyla bir Alman makinalı tüfek müfrezesinden oluşmuştu. Evvela Osmanlı Kurmay Yarbayı Kemal Bey'in, daha sonra Albay von Schirstadt'ın emri altında bulunan bu grubun görevi Şeria'nın aşağı kısmında düşman süvarisine karşı taarruz halinde bulunmaktı. Şeria'nın doğu bölgesindeki Arap kuvvetleriyle doğrudan doğruya bir irtibat kurmak için bu bölgeye doğru düşmanın üçüncü bir yarma hareketi yapması imkansız değildi. Mayıs ayı içinde demir yoluyla yavaş yavaş ulaşan 146. Alman Piyade Alayı'nın daha bazı kısımları da salta getirildi. 146. Alman Piyade Alayı'ndan sonra Filistin'e 11. Alman İhtiyat Avcı Taburu gelecekti. Her ikisi de Makedonya cephesinden gelmekteydiler. İkinci Şeria Muharebesi'nin şiddetli çarpışmaları üzerinden ancak birkaç saat geçmişti ki Alman birliklerinin sıcak mevsimde sağlık bakımından daha uygun olan dağlık bölgelerde yerleştirilmelerini isteyen Alman Genel Karargahı'nın emri Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 Mayıs'ta bana bildirildi. Almanya'dan gelen bu tavsiyenin sebebini o zaman anlayamamıştım. Çünkü Suriye'de Alman birliklerini düşünecek, onların sorumluluğunu idrak etmiş bir Alman komutanı vardı. Bundan başka Alman birlikleri 1916 ve 1917 yazında çok daha güneyde bulunan Tih Çölü'nde Kutülü Mare karşısında ve Musul ile Bağdat arasında yani Türkiye'nin en sıcak yerlerinde bulunmuş halen de kısmen bulunmaktaydı. Ayrıca bu Alman birlikleri özellikle sıcak iklimde kullanılmak üzere seçilerek donatılmış ve büyük bir kısmı cepheye henüz yeni ulaşmış olduğundan bu tavsiye ve düşünceyi nasıl kabul edip uygulayacağımı bilemiyordum. Bu konudaki düşüncelerimde bir boşluk da meydana geliyordu. Çünkü Yıldırım'ın teşkilinden sonra kurulan bütün Alman yardımcı teşkilatı yani Alman uçak, haberleşme ve demiryolu birlikleri, otomobil kolları, sıhhiye teşkilatı vesaire hep geriye çekilmesi gerekecekti. Bununla beraber bu yardımcı teşkilat yalnız Alman birlikleri için değil, Türk birlikleri için de getirilerek istihdam edilmişti. Bundan dolayı Asya kolunun aslında dağlık bölgede bulunduğunu ve diğer Alman birliklerinin ise sağlık şartlarının gerektirdiği gibi istihdam edileceğini ve şimdilik Alman birliklerinin geri çekilmesinin gerek düşmanla temas halinde bulunmasından ve gerek siyasi sebeplerden dolayı uygun olmadığını cevaben bildirdim. Bu cevaptan sonra konunun kapandığını zannediyordum. Fakat bir iki hafta sonra anlaşıldı ki öyle değilmiş, konu kapanmamış. 10 Mayıs tarihine doğru Türkiye hükümetinin Suriye'nin siyasi iç işlerini de bana vermek düşüncesinde olduğundan gizlice haberdar edildim. Suriye'nin o zamanki iç siyasi durumu hakkında burada biraz malumat edilmesi uygun olur. Çünkü Osmanlı hükümetinin şimdiye kadar takip ettiği esas kaidelere aykırı olarak bu yolu niçin seçtiği ancak bu şekilde anlaşılabilir. Denilebilir ki Suriye'nin iç işleri o zaman tamamıyla ümitsizdi. Halk üzerinde etkili bir şekilde nüfus kurmanın önde gelen şartı olan düzenli ve emin bir mülki idare mevcut değildi. Asırlardan beri süre gelen kötü idare, az sayıdaki birkaç istisna sayılmazsa büyük ve küçük memurlar ile jandarmanın başı bozukluğu bu memlekette genel bir hoşnutsuzluk doğurmuştu. Hangi milletten olursa olsun, fakir halk savaş zamanındaki durum ile çelişen her çeşit keyfi idare ve ağır vergilere maruz kalmaktaydı. Kadim bir medeniyetin gelenekleri içinde yaşayan ve 15 maddelik Beyrut İslahat Programı'na kendi hak ve taleplerini sokan bu halk, savaş sebebiyle haklarından her zamankinden fazla mahrum bırakılmıştı. Hakimleri memleketin lisanı olan Arapçayı bilmediği böyle bir memlekette bir hakkın korunması nasıl mümkün olabilirdi? Sami ırkının çoğunlukta olduğu Suriye'nin karışık milletler topluluğu içinde çok sayıda halis Arap ahalisi de vardı. Gerçek bir Suriyeli usta bir tacir, girişken bir ticaret adamıdır. Genel olarak büyük ticaret Hristiyan, küçük ticaret de Müslüman Suriyelilerin elinde bulunur denilebilir. Ticaret ve sanayinin gelişmesine hükümet tarafından yardım ve kolaylık gösterilmesi gerekirken Osmanlı memurları rüşvet alamadıkları takdirde ticaret ve sanayide sürekli zorluk çıkarıyorlardı. Bundan dolayı milletin büyük kısmının muntazam ve kanunlarla korunmuş bir düzen kurulmasını ki ancak bir Avrupa devletinin himayesi altında mümkün olabilir, arzu etmelerini, Türklerin vaatlerini tutmamalarından sonra hiç de şaşmamak gerekir. Türkler ve Suriyeliler arasındaki anlaşmazlığı belki en iyi bir şekilde şu Suriye atasözü anlatır. Türklerin ayak bastığı yerde 100 sene ot bitmez. İstanbul'daki hükümet de bu memleketin haklı isteklerini kabul etmeye niyeti yoktu. Hükümet bu memleketin özellik gibi bir tarzı idaresi için ileriye dönük teminat vermekten de kaçınıyordu. Hükümetin mali itibarı bütün memlekette çok azdı. Çünkü birçok müteahhitlere henüz geçen senenin borçlarını ödememişti. Ordular grubu defalarca yaptığı ısrarlı taleplerine rağmen kendi erzağının satın alınması için gerekli olan parayı tamamen değil ancak taksit taksit alıyordu. Eğer o zamanlar satın alma için para harcanabilmiş olaydı, ordular grubunun bütün ihtiyaçları ve bundan başka ihtiyat olarak da çok miktarda erzak satın alınıp tedarik edilmiş olacaktı. Fakat para verilmediğinden bu zahire memleketinde bulunan mahsulün büyük kısmı ve binlerce deve yükü buğday, Dürzilerin sakin bulunduğu Havran'dan bedelini altın ile ödeyen İngilizlere geçti. Bu hususların hepsinden haberdar edilen İstanbul hükümeti hiçbir nasihat kabul etmediği gibi Suriye ve Arabistan'da uygulanması mümkün olmayan bir zahire vergisi koymak için emirler vermekteydi. Memleketi gayet iyi tanıyan ve o zamanlar Türkiye'nin en nüfuzlu valileri olan Suriye, Beyrut ve Halep valileri bu uygulamaya itiraz ettiler. Ancak her üçü de görevlerinden alındılar. Enver vasıtasıyla bana gizlice ulaştırılan hükümetin teklifini bütün zamanımın askeri işlerle dolu olduğu özrünü beyan ederek kesin bir şekilde reddettim. Çünkü Türk hükümetinin idaresiyle durumun değiştirilmesine muvaffak olamayacaktım. Bundan dolayı zaten ümitsiz olan durumun devam etmesi üzerine sorumluluk bana yüklenmiş olacaktı. İkinci Şeria Muharebesi'nden sonra 24. Tümen çok fazla kayıp veren birliklerin mevcudunu ikmal erleriyle doldurmuş ve Mafit Kozele civarına doğru geriye alınmıştı. Bu tümenin ikinci alayını muharebeden sonra gördüğüm zaman mevcudu yaklaşık 150 erden ibaretti. Yine büyük zayiata uğrayan 3. Süvari Tümeni Eddamiye civarına doğru geriye alındı. Mayıs ayının sonuna kadar 7. ve 8. ordulara karşı düşmanın daima başarısızlıkla sona eren alelade küçük harekatı meydana gelmekteydi. Yalnız ayın 29. ve 30. gecelerinde 8. ordunun sahil bölgesindeki harp harekatı büyük oldu. 29 Mayıs'ta 5 Hint taburu Hatar Köprüsü Miske yolunun batısından taarruz için ilerlediler ve ilk hücumda asil mevzilerin önünde 1-2 tepe kazandılar. Karşı hücumla tepeler geri alındı. Sonraki gece de aynı arazide taarruz tekrarlandı ve düşman yine büyük zayiatla püskürtüldü. 2. Şeria Muharebesi'nden kısa bir süre sonra Hicaz Demiryolu hattında İngiliz ve Arapların muharebe harekatı çok fazla şiddet kazandı. Besbelli son büyük muharebelerdeki başarısızlığın kötü etkisi küçük başarılarla telafi edilmeye çalışılıyordu. 8 Mayıs'ta Lut Gölü, güney kenarının hemen hizasında bulunan Katrana istasyonuna kuvvetli Bedevi kolları tarafından taarruz edildi. Taarruz püskürtüldü fakat bir Osmanlı bölüğü bu sırada esir düştü. 9 Mayıs'ta taarruz başarısız bir şekilde tekrarlandı. 12 Mayıs'ta daha fazla sayıda topçu kullandığı 3. bir taarruz da püskürtüldü. 15 Mayıs'ta El Hasa istasyonu Araplar tarafından basıldı ve ele geçirildi. Orada bulunan çeşitli demiryolu malzemesi tahrip edildi. 4. Ordu'nun kuzeyden sevk ettiği bir müfreze çok geçmeden El Hasa'yı geri aldı. Düşman ciddi zayiatla güneye doğru çekildi. Hicaz demiryolunda işletmenin düzenli bir şekilde yapılmasının ne kadar zor olduğu 19 Mayıs tarihleri arasında 25 demiryolu köprüsünün tahrip edilmesinden anlaşılabilir. 30 Mayıs'ta El Sifre Araplar tarafından kuşatıldı. Orada bulunan Türk askerleri bir gece sonra düşman hatlarını yararak Katrana'ya doğru çekilerek kurtuldular. Daha sonra El Fifre'de tarafımızdan geri alındı. Alman askeri heyetinin 14 Ocak 1918'de sona erecek olan sözleşmesinin, Alman genel karargahının da uygun görmesiyle yenilenmesini düşünmediğini, 26 Mayıs'ta Enver bana bildirdi. Fakat bana bu tarihten sonra şahsi bir mukavele yaparak Osmanlı ordusunda kalmamı teklif etti. Osmanlı ordusunda daha fazla kalmak ve şahsi bir sözleşme yapmanın benim için imkansız olduğunu 27 Mayıs'ta kendisine cevaben bildirdi. 24. ayrımın sonu sayfa 284.